Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız Samimiyet'in 11. bölümüyle karşınızdayız. Bugün her zaman olduğu gibi Aren Dönertaş'la beraberiz. Aren'cim hoş geldin.
Hoş bulduk.
Tabii tüm Türkiye'nin bugün biraz daha işte gündem ve ekonomi ve siyaset konuştuğumuz bir bölüm bu. Tüm Türkiye'nin tek belki de tek gündemiydi son bilmem kaç gündür artık ne zaman yaptı Bahçeli bu çıkışı hatırlamıyorum ama ben canlı izliyordum bu arada. İnanamadım gerçekten. Çok şanslı. Zaten burada herkes ters köşede kaldı. Önemli bir açıklama yapacağı söylenmişti ama Bahçeli, Öcalan'ı zaten bir tek o yapsa hapse atılmazdı Türkiye'de. Bir de reis. Bahçeli Öcalan'ı meclise davet edip terör örgütüne silah bırakması ve lağvetmesi üzerine bir çağrı yapması için davette bulundu. Bu konuyla alakalı çok konuşabiliriz. Çok da sinirliyim tabii ki herkes gibi biraz vatanını seven. Bunun milliyetçilikle PKK'yla şöyle alakası yok. İki yüzlülüğe sinirliyim. Ahmet Hakan'ın bundan hemen Öcalan'ın çok aslında teorik gücü vardır demesine sinirliyim. Yandaş tüm diğer gazetecilerin bu konuyu güzellemesine sinirliyim. Normalde biz bile şu an bu konuyu konuşsak ya biz seninle burada desek ki hiç bu konu olmadan ya Öcalan gelsin meclise şöyle bir PKK'yı dağıttığını söylesin. Ülke bir çözüm sürecine girsin desek. Bak bizi en az kaç kişi dinliyor bilmiyorum. Belki 50 belki 100 belki 1000 bilmiyoruz daha. Ama bizi bile alırlar.
Abi.
Buna rağmen çok özür dilerim şunu da bitireyim. Bunlara sinirim artı Türkiye'de hiç ihtiyacımız olmayan bir çözüm sürecini konuşmamıza da ayrıca sinirliyim. Çünkü abi kimin ne hakkı yok ya şu an? Bana bir anlatın ya. Bak kimin ne hakkı yok? Yani bu iki konuya Öcalan ve PKK ve milliyetçilik konusundan bağımsız sinirliyim. Biraz sen de görüşlerini söyle sonra başka konulara geçelim.
Abi çok kısa ben şunu söyleyeceğim sadece. Ben direkt açıklamayı duyunca artık ben bu konularda abi sinirlenmeyi falan bıraktım. Para için mi o için mi diye hemen yani neyi yani
İkisi
çünkü artık siyaset abi bilmiyorum ya. Belki ben yanlış düşünüyor olabilirim. Bazıları diyebilir ki olur mu kardeşim siyasete böyle önemli şöyle şey böyle falan. Ben abi bunların hiçbirine inanmıyorum. Hiçbirine güvenmeyen bir insanım. Sadece siyaset okumaya çalışıyorum işim için ve oy kullanırken naizen oyumuzu en azından görece birazcık daha iyi işler yapmaya niyetli birine verelim diye. Para için mi o için mi diye düşündüm. Yani ya bunlar benim söyleyeceklerim sadece şunlar. Ya bunlar oy kaybı olduğunun farkında.
Tabii ki.
Ve buradan Kürt oyunun kendileri için game changer olacağını, oyunun gidişatını değiştireceğini düşündüler ve bu oyuna girdiler. Ya da bir Kürt devleti veya Kürtlerle başka ülkeler arasında bir anlaşmalar yapılıyor kapalı kapılar ardında. Ve buradan bir maddi çıkar. Yani ticaretle olur veya bir yatırımla olur. Bir böyle bir mevzu. Hangisi olduğunu ben sadece merak ediyorum. Yoksa ya Bahçeli bunu nasıl der? Ya Bahçeli yani İlk defa mı böyle bir şey yaptı?
Yok tabii
ki. İlk defa mı yanıldık? Erdoğan veyahut da CHP fark etmiyor. İlk defa mı bizi yanıltıyorlar?
Çok güzel bir laf. Hemen araya gireyim mi tam yere? Çetin Altan'ın bir lafıymış duydum. Türkiye'de bir gün gündemi takip etmezsen çok şey kaçırırsın. 10 sene takip etmezsen hiçbir şey şaşırmazsın diye müthiş bir laf var.
O kadar.
Yani inanılmaz beğendim görünce.
Çok iyi.
Burada şöyle bir şey ekleyeyim ben.
Benim söyleyeceklerim bunlar. O yüzden ben o konuda çok bir şeyim yok yani.
Yani şöyle
kayıtsız.
Birkaç bir şey ekleyeyim sonra geçelim. Burada dediğin gibi okumak lazım. Biz de işin o yandan bakalım. Ben biraz daha şu an ilk duygularımı söyledim. Şimdi biraz aklımın nerediğini söyleyeyim. Bu belli ki tasarlanan bir süreç. Yani Bahçeli'nin DEM Partili'nin elini sıkması. Öcalan'a direkt olmasa bile bu sürecin diyaloğa yönlendirilmesi. Bu belli ki işlendi. Ki işlenmiş de. İşte 24-30 Eylül arası DEM Parti'nin 103 tane kanun teklifi verdiği söyleniyor. Hepsi de Umut Hakkı ile alakalı. Bu işin bir kısmı. Bence ama esas dediğin oy mu para mı muhabbeti var ya. Abi söylem bitti Türkiye'de. Ve yeni bir heyecan yaratmak. Kürtleri her zaman olduğu gibi işine geldiği zaman işte o aynı 7 Haziran 1 Kasım seçim sürecinde olduğu gibi yanlarına çekme meselesi. Göreceğiz. Çok hareketli bir 2-3 aya giriyoruz bence. Bayağı bir şey netleşir. Şimdi 2025 bütçe konuşmaları. Şimdi hepimiz kendi şirketlerimiz için de tabii bakıyoruz yapıyoruz. De devlet de kendi için yapıyor tabii ki. Birkaç bilgi ve rakam veriyorum. Diyanet İşleri'nin bütçesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ayrılan toplam bütçe ödeneğinin toplamı yani o toplama sahip 2025'te önerilen bütçe. Bu da 136 milyar 961 milyon TL'ye tekabül ediyor. 137 milyar diyelim biz.
Buna inanamıyorum ya.
Ben böyle de okuyunca şey, inanamamıştım.
Yani ben sonra şeye de baktım. İçişlerinden fazla, Dışişleri Bakanlığı'ndan fazla, Ticaret Bakanlığı'ndan fazla. Bu nasıl bir rakam buna?
Bu bir de bak şöyle
şu ortamda bak ben bundan önce tamam ideolojik sebepler bilmem neler. Ya baba bugün ülkenin bu kadar parayı ihtiyacı olduğu bir
doğru
dönemde
doğru kullanmaya.
Yani sen bunu yine yaptın ya.
Evet.
Vay be. Pes.
Şöyle bir durum var. İletişim Başkanlığı'nın bütçesinin %50 arttırılması teklif edilmiş. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın bütçesinin %63 arttırılması teklif edilmiş. Bence en önemlisi, sana da attım notlarda, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın ödeneği düşürülmüş. Şimdi
çok iyi bunlar ya.
Önümüzde konuşmamız, inşallah buradan çok uzun yıllar hiç konuşmayız. Bir beklediğimiz ama olacak yani, bilim bu. Bir İstanbul depremi var. Yani çok akıl alır gibi değil bu okuduklarımız. Yani görüşmeler başladı. Tabii bu daha çok yansıyacak. Asgari ücretin, şimdi oraya da bağlayacağım. Bunlar tabii ki değişecektir. Bunlar öneri. Ama ne olursa olsun biliyoruz ki buraya yakın 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak. Allah sonumuzu hayretsin, ne diyeyim. Gerçi Allah'a da bir yatırım yapıyoruz Diyanet'le beraber ama tabii direkt diyalog sistemi olmadığı için onda umarım bize yardımcı olur diyeyim, ne diyeyim yani. Şimdi buradan yurt dışında temaslarında sızdırılan bir iddia var. İngiltere'de ya da Amerika'da, hatırlamıyorum, bu dışındaki ekonomiyle alakalı toplantılarda söylenen %25 arttıracağız şeklinde bir haber sızdı. Bu tabii ki çok yankı bulmadı ama iş dünyasını yakın takip eden çevreler buna hakim. Öncelikle %25'e ne diyorsun? Ülkedeki enflasyona ve genel işçilerin, çalışanların hayat standardına katkısı olur mu? Hiçbir işe yaramaz mı? Genel bir yorumunu alalım bununla ilgili.
Abi şöyle, bir kere ben %25, 35, 45, 55, 65, 75 veya 15'in çok sağlıklı bir tartışma zemini oluşturduğunu düşünmüyorum. Yani oranın kaç olduğunun benim için bir önemi yok. Benim için önemli olan önümüzdeki sene doların ne olacağı, yani asgari ücretimizin dolar bazlı kaç olacağı. Yani sen %50 zam yap, devalüasyon yap. Ne oldu? Sen %10 zam yaparsın, atıyorum doları artırmazsın, dolar bazlı değerlenmiş olsun. Yani bir, dolar olarak asgari ücretimin ne olduğu benim için, benim hayatımda bir şey değiştiriyor. İki, ben asgari ücretle ne alabiliyorum, bu benim hayatımda bir şey değiştiriyor. İkisi zaten birbirleriyle korole. O yüzden %25, %35 bunlar bizi bir yere götürecek bence tartışmalar değil. Ben işime yarayacak şeye bakarım. Şimdi şöyle bir durum var. Önümüzdeki bir ay içerisinde iki tane ülkeyi ziyaret edeceğim. Bir tanesi Mısır, bir tanesi Portekiz. Tamam mı abi?
Mısır'daki yatırımlarını açıkla.
Yatırım falan yapmıyorum. niye gideceğim buraya biliyor musun abi? Çok mal satabileceğim veya ticaret yapabileceğim olan inancım çok zayıf olmasına rağmen şunun için gidip bizzat gözlemlemek istiyorum. Mısır'daki asgari ücret 130 dolar. Portekiz'deki asgari ücret 900 dolar. Türkiye'deki asgari ücret 500 dolar. Bunların hepsi afaki.
Evet, evet. Ama yaklaşık böyle, doğru.
Şimdi Mısır'da üretim var, Portekiz'de de üretim var. Yani adam 900 dolarla da bir üretim yapıyor, öbürü 130 dolarla da üretim yapıyor. Biz 500 dolarla üretim yapamıyoruz. Yani biz sıkışmışız, arada kalmışız. Ne katma değerli bir şey üretebiliyoruz, ne katma değersiz bir şey üretebiliyoruz. Üretim yapmadan bir noktaya gitmeye çalışıyoruz. Bunlar nasıl yapıyor kardeşim? Yani bizim asgari ücretimizin, ya baba asgari ücreti yapalım, 1000 dolar yapalım.
Ne değişecek?
Ben adam çalıştıramıyorsam,
evet,
İşsizlik oranı %20 olduysa, asgari ücretin 1000 dolar ve 2000 dolar olmasının ne önemi var?
Hiçbir önemi yok.
Bizim bunu, kaç olduğu önemli değil abi. Hak ettiğimiz rakamı tespit etmek önemli. Biz Türkiye olarak Mısır, Portekiz, bak değil mi? İki tane örnek, bir sürü ülkeye bakabilirsin. Mısır'ın 3,5 katı daha mı iyiyiz? Daha iyi bir refah seviyesine sahip olmayı hak
sen
edecek.
Sen bunu business olarak mı söylüyorsun, yoksa insan yani
ya, her an sen her şeyde sen değer yarattığın, okay, şeye bak.
Ya, üretimi daha mı iyi diye mi bakacaksın?
Yok ya.
Yoksa şimdi, genel ne, burada bu
refah
fiyatlarla...
değil mi bu? Refah. Okay. Ben refahım 900 dolar olması için benim bugün
katma değerli bir şey üretmem
bunları
lazım.
Hepsi analiz edilebilecek şeyler. Ne kadar, evet, katma, kaç oranında üretiyorsun, üretimini ne kadar, eğitim seviyen değil mi? Neyle, tabii, artırabilirsin? Bak bakanlık bütçeleri çıktı. Sen neyle, sen asgari ücret zammıyla, hiç ülkenin şey refahıyla hiç alakası yok bu konunun. Sen bu eğitimi artırırsın, bu eğitim sana buradan 900 doları belki getirebilir. Yoksa aylarca bunu konuşuyoruz ya. %25 mi 35 mi? Ya baba ne yapacağız biz kaç olduğunu? Biz 3 ay sonra ne olacağı önemli asgari ücret zammından. Bunun ne olacağını nasıl karar vereceğiz? Bizim eğitimimiz, teknolojimiz buna bir yerde karar verecek. Doğru mu abi?
Doğru.
O yüzden ben böyle düşünüyorum. Bunlara gideceğim, bakacağım. Burada mevzu ne? Mısır'da bile bugün %25 faiz. Portekiz'de %3-4. Şimdi mesele biraz faizle daha orantılı. Sen bu faiz oranlarını yüksek tuttuğun sürece zaten enflasyonu başka türlü körüklemeye devam ediyorsun. İşsizlik vesaire. O yüzden asgari ücret konusunu bir kenara bırakalım. Şunun üstünden bir de bunu konuşmak istiyorum.
Büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki yok açıklaması var.
Ya bırak şimdi
Mehmet
onu.
Mehmet Şimşek'in.
Bırak onu. Şimdi bir, ne dedim abi? Dolar olarak kaç olacak? Bu bizim için önemli.
Doğru.
İki, biz onunla ne alabileceğiz? Şimdi şu var. Bizim için temelde önemli olan ikincisi aslında. biz ne alabiliyoruz asgari ücretle? Çünkü sen 3 asgari ücret alıyorsun. Ben 2 asgari ücret alıyorum. Ahmet 10 asgari ücret alıyor. Maaşlar buna göre belli. Abi amacımız ne? Gideceğiz domates alacağız, patates alacağız. İşte kira ödeyeceğiz değil mi? Bunları rahat ödemek. Abi ben sana bir soru soruyorum. Domates üstünden gidiyorum. Domates üreticisisin sen. Tamam mı? Ben de senden gidiyorum. Domates satan halkım veya toptancısın tamam. Neyse. Domates 100 lira. Sana maliyet 100 lira.
Evet.
Sen buna kar koyuyorsun işte.
Bu rakamları doğru yapsa ona problem oluyor biliyorsun.
Yok atıyorum rakamları. 150 liraya bana domates satıyorsun sen.
Tamam.
Ben de domates alıyorum.
Okey.
Buradaki 50 lira senin karın mı?
Doğru.
Ben bu karla nasıl oynatabilirim seni? Arz talep dengesi doğru mu?
Doğru.
Ben sana gelmezsem yani sana domates
rekabet
almadıkça.
Rekabet artarsa sen onu 140'a 130'a indireceğim ben.
Sen bunu 130'a indirirsin. Şu an yaptıkları faizi artırıyorlar. İnsanlar gidip domates almayacak. Daha az domates yiyecek. Ben diyecek iki domates yemeyeyim bir domates yiyeyim. İki rekabeti artırırım. Sen rakiplerin sana çıktıkça sen bunu 130, 120.
Rekabeti artacak bir şey yok Türkiye'de ama.
130, 120 indirirsin değil mi? Böyle
tabii
indirirsin.
Ki, tabii.
Peki sen indirdim artırdım faiz hiç talep yok. Domatesi 100 liraya mal ettiğin domatesi 90 liraya satabilir misin?
Satamazsın.
Peki 150 liraya satamıyorsun. 130'a 120'ye satıyorsun. Ulan bir yerden sonra diyeceksin ki ulan bu iş yapılmaz.
Domatesi satmayayım diyeceksin.
Satmayacaksın. Bu sefer öbür sen önce pes edensin. Ben de senin rakibinim. Veya Ahmet de ulan Engin diyecek domatesi satmayı bıraktı. Ben diyecek domatesi yeniden 150 liraya satabilirim. Yapayım.
Aynen.
Ne oldu? Tekrar domatesimizin. Temelde belki çözülmesi gereken yer domatesi 100 lira yerine nasıl 90 liraya mal edebiliriz abi?
İşte hep konuştuğumuz konu zaten abi bu.
90
arıza,
liraya nasıl mal
bakalım.
Edebiliriz? Nasıl sen mal edebilirsin 90 liraya? Tamam bunu yapmayalım demiyorum ama şu var. Bir, paranın maliyeti düşerse senin domatesi mal etme fiyatın düşer mi?
Düşer.
2. Ham maddeyi yurt dışından almazsan burada üretirsen. Çünkü adam orada üretiyor, kar
tohum,
koyuyor.
Tohum vesaire.
Bunun nakliyesi biniyor. Adam
tabii
oradan
ki.
Adamın karı biniyor. Herif kafasına
ata
göre.
Ata tohumu yaratırsın. Ha. Adam çok daha uygun eker. Gübre, mazot bunların hepsi var.
90'a indi. Bunu yaptın.
Tarım teknolojileri.
3. Teknoloji ve bilgi.
Evet.
Gene Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ne yaparsın? Bir saatte yetişen domates sayısını nasıl artırırsın? Nasıl daha az alanda daha çok domates yetiştirirsin? Bunlarla bunun fiyatını 70'e indirirsin. İşte o zaman ben aldığım asgari ücretle daha çok alım yapabilirim. Biz buraları konuşmuyoruz abi.
İşte ilk bölümden beri söylediğin şey aslında. Niye hep talebe odaklanıyoruz? Arıza bakalım.
Arzı sadece artırmak da değil. Nasıl bu arzı maliyetlerini
evet,
düşürür kalite?
Verimliliği artırsın.
Burada faizi bas babam bas. Bas babam bas. Ya adam... Diyorum ya rakip azalınca gene fiyat artacak kardeşim. Ben hep bunu söylüyorum. Bu maliyet enflasyonu var. O da enflasyon yaratacak kardeşim.
Bu arada gıda enflasyonunun da zirvedeki yalnızlığı bırak. Yanımıza yaklaşabilen yok.
Yok.
Yani hiç...
Çünkü bu üçü yok.
Biz... Ayrı şartlar yapılıyor bizim için dünyada.
Ya biz ben şunu ya benim sen eğer aklın eriyorsa bana bunu anlat. Biz bunları hiç konuştuğumuzu ben görmedim.
Yok.
Şimdi asgari ücret zammı aşağı, asgari ücret zammı yukarı.
Çok aylık, kolay
iki ay,
konuşmak
iki
abi.
2 ay şimdi bunu tartışırız biz.
Evet tabii.
Günün sonunda bir rakam
Allah
çıkar.
Aralıkta falan gör şenlik.
Sonra 3 ay sonra da bu asgari ücretin nasıl eridiğini tartışırız. 3 ay sonra ara zammı tartışırız.
Evet.
3 ay sonra bir daha bir sonraki senenin asgari ücret zammını tartışırız. Benim dediklerimi tartışmazsan ömrün bu gereksiz tartışmayı tartışarak geçer. Ve
evet.
Hiçbir yere gidemezsin abi. Ben o yüzden bu konuda benim görüşüm budur kardeşim.
Abi çok güzel. Bence müthiş bir inşallah ekonomi veya bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız, dostlarımız bunu dinliyordur. Bence çok güzel bir resim çektin. Yani burada bence kritik nokta şu. Hep bak arada söyledim mesela Eğitim Bakanlığı diye. Abi her şey dönüyor, dolaşıyor, eğitime geliyor. Sen bunları tartışmama sebebi de eğitim. Çünkü bir de çok kolay asgari ücretin yüzdesini tartışmak. 25 mi olsun, 28 mi olsun, 22 mi olsun? Acayip kolay. Öbürlerini yapmak zor. Onlar meşakkatli. Onları bir çiftçiye know-how vermek, bir çiftçiyi eğitmek, onun gübresini, mazotuna teşvik programı ayarlayıp bir düzen oturtmak, belki tarım bölgeleri oluşturmak bunlar meşakkatli abi. Bunlarla kim uğraşacak? Yani bu bizim ülkemizde hep böyle. O yüzden biraz artık kendimizi de kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Ben de çok özür dilerim. Şey söyleyeceğim sana. Bir katkı vermek adına konuya. Ben de Bakü'ye gidiyorum benzer sebeplerle. Bir iş fırsatı olur mu diye. Orası da çok gelişen bir market diyeyim. Esas Kafkaslar yani. İşte Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan. Oradan iş talepleri de geliyor yavaş yavaş. Abi Dünya Bankası'nın raporunu okuyorum Azerbaycan'la ilgili. Dün başladım. İşte 60 sayfalık bir rapor. 10 sayfasını okuyordum. Tabii şey bir rapor yani sindirerek okuyorsun. Abi adamların ilk söylediği şey gelişimle ilgili human capital. Beşeri sermayeye ne yaptığını konuşuyor herifler. Evet. Dünya Bankası ilk. Şeye
yani.
Bakmıyor yani. Doğal bak Azerbaycan'da doğalgaz çıkıyor. Petrol çıkıyor. Hiç bunları konuşmuyor. Adam diyor ki Azerbaycan'ın gelişimiyle ilgili tek bir konu var diyor. Sen çocuklarının sağlığını nasıl koruyorsun? Eğitimi kadınlar ve toplumun geneline yayabiliyor musun? Kaliteli beşeri sermaye ki benim de ekonomi üniversitedeki tezim buydu. Beşeri sermayenin ekonominin etkisi. Sadece bunu konuştu herif 10 sayfa. Belki devam edecek. Daha okuyamadım devamını. Abi bizde hiç önemsenmiyor bu. İnanılmaz bir şey. Kim çalışacak? Buralarda kim yapacak? Sen o asgari ücreti %25 yapıyorsun da ya falan da filan.
Ya adam bak biri 130 dolar.
Oyun değil ki bu.
Bak biri 130 dolar. O da üretim yapıyor. Öbürü 900 dolar. Ya biz üretim, biz bu nüfusla biz üretmek zorundayız abi. Herkes bir şekilde biz niye üretim yapamıyoruz? Biz niye bu sektörlerin, ben kendi sektörüm diye söylemiyorum. Varsa bir çözüm, biri gelsin bana desin ki kardeşim evet tekstil sektörü, ayakkabı sektörü, çanta sektörü bunlar gereksiz. Koskoca 900 dolarlık Portekiz bu ayakkabıyı üretiyor da biz niye üretmiyoruz 900 dolarla? Ya bizim burada abi başka şeyler, bu asgari ücret zam mı değil mesele. Bizim şu tarz stratejiler. Ya biz üreteceğiz. Şöyle üreteceğiz. Katma değerli.
Şunları üreteceğiz.
Katma değerli üretin.
En sevdiğin konu.
Bak cümleye bak ya. Kimse bir şey anlamıyor abi katma değerli üretimden. Biraz evet. Biraz bilenler işte kilo fiyatının yüksek olması diyor. Ya baba bize yol göstereceksin o zaman bunu yaparken. Diyeceksin ki bak biz örnek veriyorum giyimde işte yüksek teknoloji kumaşlar içeren bu alanda üretim yapma kararı aldık. 5 sene içerisinde yatırımlarımız, eğitimimiz her konuda bu katma değerli üretin. Tamam abi eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Abi. Ben bunu üretirim gelip
söyle
üreteyim.
Söyle geçsin.
Yatırım yok, faizler yüksek, bir yol haritası yok. Yarın ülkede ne olacağı belli değil. 2 sene sonra seçim var. Öbür gelen adamın katma değerli üretime gerek yok. Biz aynı anda tarıma, hayvancılığa yöneleceğiz demeyeceğinin garantisi yok. Ya buraları çözmeden bu ekonomiyi çözemeyiz. Zaten geçmişte de böyle çözdük ekonomiyi. Ekonomiyi çözmedik ki biz.
Çözmedik.
Güven ortamını getirdik.
O kadar.
Huzur geldi, ekonomi çözüldü.
Bir rakam aradım ama bulamadım. Şimdi aklıma geldi, araştırdım bakamadım. Bu yüksek teknoloji girdili ihracatta falan filan da böyle oranımız çok korkunç yerlerde. Ve benim en üzüldüğüm kısım da, sonra da yavaştan kapatalım.
Kapatalım.
Türkiye'deki büyük ve çok güçlü dediğimiz firmaların bu konuyla ilgili önderlik etmemesi benim çok canımı sıkıyor ya. Mesela ben Koç Holding'den bir abi teknoloji ve ne bileyim bir şeyle bu eğitimle gibi deklarasyon bekliyorum abi. Siz de biz toplumun STK'sısınız ya.
Sorsan görevlerini yapıyorlar abi, işte üniversiteleri yani var bilmem bir, neler var.
Abi şimdi burada holding isim saymayacağım ama abi neredesiniz babacığım? Bunları biz ya bunları siz de konuşuyorsunuz. Hepimizden çok daha zeki bir stüdyon yöneticiniz, deneyimli insanlarınız vardır, danışmanlarınız. Neredesiniz abi? Şu an değil de ne zaman? Bu toplum dibe doğru yani, bak genel konuş. Ben burada olumsuz bir vibe vermek için de demiyorum ama metrikler ve değerler, yaşadıklarımız ortada. Bir elinizi taşın altına koyun abi. Siz de bu toplumun bir paydaşısınız. Paranıza bakmayın sadece ya diyorum.
Ya abi ben bu ülkenin vatandaşıyım. Çalışmak, üretmek, bir şeyler başarmak istiyorum. Hem kendi adım hem ülkem adına. Geleceğe bakıyorum. Ne yapmam gerektiğini ben bulamıyorum. Ben asgari ücret tartışması
çok içinde... Çok güzel bir cümle kurdum bu
ben
arada.
Ben asgari ücret tartışması içinde buldum kendimi.
Çok güzel bir cümle. Ne yapacağım bilmiyorum.
Tedarikçilerimizle oturuyoruz biz. Müşterilerimizle oturuyoruz. Abi asgari ücret ne olur? Herkesin söylediği şu. İsterlerse %100 yapsınlar. İş olmadıktan sonra veya öbürü de diyor ki ya %10 yapsın. Yapmasın zam. İş olmadıktan sonra yine adamı çıkartacağım ben.
Evet.
Ya senin asgari ücretinin oranının bir önemi yok abi.
Acayip bir işsizlik dalgası da geliyor bu arada. Neyse bu konular böyle uzardı
evet,
gider.
Evet kapat bakalım.
Evet çok uzadı yine ama olsun, önemli konular.
Ağzına sağlık.
Senin de Arencim, tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Podcast dinle de telaşsız samimiyet bitti.